bu geniş alemde dahi nasıl bunların bir iradeye ram oluşlarını anlattı. Mekanın genişlemesini anlattı, Allah'ın tasarrufunu anlattı. Bazen büyük alemde, bazen küçük alemde. Fî âfâk, fil âfâki ve fî enfusikum ayet-i kerimesini ifade ettiği gibi senurihim âyâtina fil âfâki ve fî enfusihim hattâ yetebeyyene lehum ennehul hak. İleride onlara afakta, dış alemde, geniş alemde ve kendi nefislerinde ayetlerimizi peyderpey göstereceğiz. O zaman hak ve hakikatin ne demek olduğunu, doğru sözlü olan Kur'an'ın nasıl hakikat beyan olduğunu anlayacaklar. İşte öyle coşmuş, öyle anlatıyordu. Ve bir aralık öylesine doldu ki, hayret ediyorum dedi. İnsan ilim yapar da, şu fezai ıslakı öğrenir de, derinlemesine insanın içine girer, şu teşrihata vakıf olur da Allah'a nasıl inanma hayret ediyorum dedi. Ben taşı tam gediğine koyacağım anı yakalamıştım diyor İnamullah. Üstad dedi müsaade eder misin? Buyur dedi. Dedim Kur'an'da bir ayet var. Resulullah Allah şöyle diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulema. Allah'tan hakkıyla korkan ancak ilim tahsil edenlerdir. O zaman ayaklarının bağı çözülmüştü. Bunu Muhammed mi söylüyor dedi. Onun ifadesi. Eğer bunu o diyorsa sen şahit ol inamullah Muhammed Allah'ın Resuludur diyordu. Çok ilim insanı Allah'a götürür. Terkibi yapılmayan ilim insanı dalalete, küfre götürür. İlim adına piste ortadan giren kimseler yarış kazandım zaferiyle övünürken nasıl bir cehli mükab içinde, bu tabir Ziya Gökalp'ın tabiridir. Der ki bilmez, bu basit cehil içindedir. Bilmediğini bilmez, mürekkep cehil içindedir. Bilmediğini bilmez ama kendini biliyor zanneder. Bu da mükab cehalet içindedir. Bir canlı kendi kendine meydana gelir mi? Şemseddin Günaltay, Hegel'in bu husustaki noktayı nazarını çok haklı olarak tenkit eder. Der ki o denizlerin dibinde 20 nesilden bahsetmektedir. Zavallı onlarla beraber yaşamış gibi adlarını söylemekte, şekilleri mevzunda bile fikir beyan etmektedir. Felsefe-i Ula, Hegel'i tenkit bahsinde Şemseddin Günaltay. Belki bu husustaki tahkikatı, tamikatı, taksiratının affına vesile olur. Mevla'dan dilerim. Mevlamı anlatan, Allah'a imanıma yardımcı olan kimselere kızmak elimden gelmiyor. Kur'an'ın ayetlerine karşı tavrı, suyu edep ifade eden tavrı bütün inanan insanların kalbini kırmıştır ama bir ehli dalalet olma durumuna düşürmüştür onu ama Mevla-i Müteal hakkındaki bu müdafakar sözleri şeytanın dahi onun rahmetinden ümit var olduğu bir günde dilerim ki Mevla az dahi olsa onun için de rahmetiyle medet vesan olsun. Kendi kendine deniz dibinde, denizlerin dibinde canlılar meydana geldi. Modern biyoloji eski atmosferin değişik olduğunu anlatır bize. Bol amonyak bulunduğunu, metan bulunduğunu, su buharı bulunduğunu, hidrojen bulunduğunu ve bir süzüme, süzülmeye, tasaffiye tabi tutularak proteinler haline geldiğini ve bu moleküllerin denizlere akıp gittiğini, orada terasüpler halinde, tepecikler halinde kendini gösterdiğini, kimyevi reaksiyonlarla sonra ilk amino asitler, proteinler teşkil ettiklerini ve derken ilk canlının sularda, bataklıklarda, solucan halinde meydana geldiğini ifade etmektedirler. Kimyevi reaksiyonların böyle bir şey yapacağına delil olarak da Müller'in denemesini sürerler. Halbuki bu kıyas çok farklı bir kıyastır. Esasen o denemede iradeli bir insan vardır. Belli ölçüde bir kısım proteinlerin bir araya getirilmesi vardır. Canlının meydana gelmesinde gerekli olan batarya enerjisi gibi devamlı, hafif bir enerjinin verilmesi gibi bir zaruret vardır. Ve hayatiyetini devam ettirmek, sürdürmek için bu enerjinin de aynı zamanda devam etmesi gibi şeyler vardır. Bir iradeli insanın eliyle bunlar olabilir ama fakat kendi kendine olabileceğini düşünmek ve bunu kabul etmek biraz saftillik olur. Tesadüfle bunların olacağını düşünmek biraz saftillik olur. Ama derler ki ben yine arz edeyim. Böyle bir vasatta canlı meydana gelir. Bu canlı güneş şualarından enerjisini alır veya kimyevi reaksiyonlardan elektrik, enerji neyse ihtiyacını görür, karşılar. Beslenmesini de ona göre yapar. Kendi çevresinden bir amipin beslendiği gibi beslenir. Ve bu hususta ortaya sürdükleri iki noktayı nazar var. Bir ototrof, bir de heterotrof. Bunlardan bir tanesi canlı kendi besinini kendisi yapması, birinci şık, ototrof. Tenkit edilebilir bu husus. Besini meydana getiren kimyevi reaksiyonlar çok karışıktır, karmaşık bir şeydir. Çünkü esasen insanın vücudu, düşünün bir canlının vücudu, nelerin neye muhtaç olduğu, nerelere nelerin gitmesi gerektiğini insan düşünecek olursa, nasıl karışık, kompleks reaksiyonların bulunması gerektiği hemen insanın aklına gelir. Böyle karışık, karmaşık reaksiyonlar ancak karmaşık bir mekanizma ile elde edilebilir. Bu mekanizmanın da ancak birdenbire meydana gelmesi gerekir. Ta meydana gelecek canlı için bu besini hasıl etsin. Halbuki esasen bu temelden Darwinizme aykırıdır. Çünkü birdenbire çok kompleks bir mekanizmanın meydana gelmesi imkansızdır. Tekamülde onlar dahi tedricen yavaş yavaş birer birer elde etmek suretiyle olmaktadır. İkinci şıkta besin başkası tarafından temin edilmektedir derler. Halbuki o da yine karmaşık reaksiyonlar meydana getirecek bir mekanizma olması gerekiyor. O da ona, o da ona, o da ona eskilerin teselsül dediği şey meydana çıkacaktır. Halbuki teselsül de batıldır. Meseleyi çok uzatmak bir şeye esasen hakiki bir hüviyet kazandıramaz. Mesela eskiden derlerdi ki bu sebep şuna dayalı. Biz de diyoruz ki canım sabit bir kanun vardır. Bir illiyet prensibi biliyoruz. İlletsiz, sebepsiz hiçbir sonuç, bir netice meydana gelmez. Kaldı ki sadece illiyet prensibi sadece şifa verir değil, kafi değildir. Tenasübi illiyet prensibi lazım. İlletle malul arasında münasebet olacak. Mesela Mehmet Ali Kılay birisi tarafından dövülür. Ama bunu ben dövdüm dersem kimse buna inanmaz. Mehmet Ali Kılay'a karşı bir dövme hadisesi, ameliyeti ancak kendisi gibi fazlulu, güçlü, kuvvetli, ringlerde onun karşısına çıkabilecek çapta bir adam tarafından olabilir. Kaldı ki böyle koskoca bir kainatı veya canlı gibi bir muammayı biz bir sebebe, bir faile verirken esas netice ile sebep arasında münasebet olması lazım. Bu münasebeti düşünmeden bu olmuştur demek çok gülünç olur. Ama ne yapalım ki bunlar başta eskilerin illeti ula dedikleri, hususuyla felsefeden gelmiş bize. Faili muhtar Allah'ı kabul etmediklerinden her sebebe bir ilah deme lüzumunu duyuyorlar. Yine bir beyin yapıcı bu hususta şu misali anlatır, çok latiftir. Der ki, af buyurun, bir serseri büyük bir saraya girer. Görür ki o saray çok muhteşem donatılmış, tezyin edilmiş. Koltuklar işte şuraya konacak. Vazo şuraya konacak, masa şuraya konacak, çiçekler şuraya konacak, saksı şuraya konacak, soba şuraya konacak veya kaloriferler şuraya konacak. Tam ince bir dekorcu anlayışına göre ev dekorize edilmiş. Bu mükemmel, muhteşem sarayın böyle tefriş edilişini gören serseri araştırır, karıştırır, bu sarayın tefrişini verebileceği aklı başında bir iradeli bulamaz. Ve sonra bakar ki masanın üzerinde bir kitap var. İradeli birisini göremediğinden açar o kitabı okur. Bakar ki o kitapta o sarayın tefriş edilme programı yazılıyor. Yazıyor ki soba şuraya konacak, kaloriferler şuraya konacak, halılar şöyle serilecek, masa şurada olacak, vazo şuraya konacak. Bunları yazıyor. Tamamdır. Bu sarayı tefriş edeni buldum. Şimdi bir insan bir sarayın tefrişini o sarayın programını yazan böyle bir kitaba verirse biz o adamın cinnetine hükmederiz. Ama ne yapsın şu adam? Kafasını kullanıp esasen o sarayı tefriş edecek hakiki müferrişi bulamamıştır. Tefriş edeni bulamamıştır. En yakın, en münasip şey kitabı görmüştür. Bu muhteşem icraatı, ameliyeyi o kitaba vermiştir. İşte tekamülün arkasına düşenler, hilkatı sahibine veremediklerinden ötürü böyle garip şeyleri iddia etme lüzumunu duymaktadırlar. Bunların iddialarıyla sarayın tefrişinin kitaba verilmesi iddiası arasında esasen hiçbir fark yoktur. Fark yoktur ama iddia ediyorlar. Ben de esasen hayret ediyorum. Üniversitedeki bir hocanın, bir profesörün genetik üzerinde ihtisas yapmış, biyokimya üzerinde ihtisas yapmış bir kimsenin bu karmakarışık kimyevi istihalelerin böyle kendi kendine olmasına nasıl ihtimal veriyor aklım almıyor. Meşhur İsveçli Teşarz diyor ki bir protein 40 bin tane atomdan meydana geliyor. Bir proteinin meydana gelmesi için diyor 10 üstü 60 rakamıyla ifade edilen korkunç rakam. Bu ihtimallerden ancak bir ihtimalle olabilir diyor. Dikkat buyuruyor musunuz? Ve bu proteinler dizisi, bir dizi proteinin meydana gelmesi için de Likontinoy aynen şöyle diyor. 10 üstü 243 rakamıyla ifade edilecek korkunç rakamdan bir ihtimalle ancak böyle bir protein dizisi meydana gelebilir diyor. Ama insan bir amino asit dizisi değildir. İnsan bir hücre de değildir, düşünün, işi hücreye götürün. Ve sonra 60 trilyon hücreyi birden düşünün. Ve sonra bir ordu gibi bunların muarazasız, münakaşasız, gayet sistemli bir kışladaki askerler gibi müşterek çalıştıklarını düşünün. Ve sonra Sübhane ma a'zeme şe'nuk deyin Allah hakkında. Ma a'zeme şe'nuk. Seni tesbih takdis ederiz Allah'ım, senin şanın ne büyüktür deyin. Diyelim ki bir canlı olma yoluna girdi. Bir kısım amino asitler dizildi, bir canlı meydana gelecek. Belki pek çok kimseler, avamca dahi anlatsam zaten istidadım budur. Avamca dahi anlatsam bu meselelerin pek çoğunu yadırgayacaklar. Fakat sadece dinleyenlere konuşmuyorum. Çok defa başka yerlerde de dinletiliyor. Hususuyla talebeler için lüzumlu hissettiğim bir şeyi pek çoklarının kafasını açsa dahi konuşacağım. Bir canlı olmak üzere amino asitler yola çıksalar, bunlar için gerekli bir kısım şeyler var. Her canlı planla organize edilmiş bir kısım moleküller sistemidir. Binaenaleyh bu sistem teşekkül ederken, teşekkül ettikten sonra varlığını devam ettirirken bir kısım şeylere muhtaçtır. Bir, enerjiye muhtaçtır. İki, beslenmeye muhtaçtır. Modern biyolojide diyor ki, ilk canlı meydana geleceği zaman bu enerjisini güneşten almıştır. O ilk devrin değişik şimşeklerinden almıştır. Güneşten mor öncesi ışınlardan istifade etmiş, enerjisini temin etmiş ve gelişme yolunda hareket etmiştir derler. Halbuki biz biliyoruz ki bir canlı devamlı, bizim vücudumuz da öyle, devamlı enerjiye ihtiyacı vardır. Meydana gelirken devamlı enerjiye ihtiyacı vardır. Meydana geldikten sonra hayatiyetini devam ettirmek için yine devamlı enerjiye ihtiyacı vardır. Güneş ışınları ise gündüz vurur bu ışınlar. Eğer bulut gibi vesaire gibi engel olmazsa. Halbuki gece çekilir gider bunlar. Gündüz onun hayatiyetine, ayar kalkmasına vesile olabilecek sebep yok oluverince o da olduğu gibi dağılıverir. Şimşekler ise bir çakar bir de kaybolur. Çaktığı zaman yakar yıkar, kaybolduktan sonra da ayrıca batırır. Halbuki canlı, devamlı, belli bir nispette, belli kıstasta devam eden enerji ihtiyacı vardır. Beslenmesi ayrı problemler karşımıza çıkarır. Böyle teşekkür etmeye başlayan bir canlı beslenecek ki teşekkür etsin. Çevresinde hazır proteinler olacak, o gıdasını alacak. muhtaç olduğu gıda maddelerinden beslenecek ve öyle gelişecek ve sonra hayatiyetini devam ettirecektir. Bunun beslenmesi difüzyon usulüyledir. Bizim bildiğimiz gibi böyle sindirim sistemi, dolaşım sistemi, teneffüs sistemi teşekkül etmediğinden bu bir bakıma amifin beslenmesine benzer şekilde beslenecektir. Bunun içinde üç husus karşımıza çıkıyor. Bunun beslenmesini engelleyen üç husus. Konsantre diyelim buna veyahut da vasat yoğunluğu, muhit yoğunluğu ve cismin mevcudiyetinde işte o maide proteinlerdeki yoğunluk diyelim. Biliyoruz ki erimiş moleküller daha sıvı olan yerlere akarlar. Ve daha katı olan yerlere girmezler. Daha katı olan yerlerdeki şeyler sıvı yerlere akarlar. Bu bir kaidedir, pozitif bir şey. Şimdi yeni teşekkül etmeye başlamış bu amino asidi dizisi canlı haline gelecek, niyet etmiş, canlı olayım diye. Beslenmesi gerekiyor. Ya dış muhit biraz daha sıvıdır. Canlı ona göre biraz daha koyu, biraz daha katıdır. Dış muhitten canlının içine bir şey girmeyeceği gibi gıda olarak canlının içindekiler de üstelik dışa çıkacaktır ve yeni teşekkül etmeye başlamış canlı mahvolacaktır. Bir, canlı sıvı olacak, dış muhit katı olacak. Canlının içine bu katı şeyler birdenbire dalacak, onu çatlatacaktır fazlasıyla. Dış muhitle canlı arasında her ikisi de aynı sıvılıkta, aynı katılıkta olacak. Bu defa da difüzyon olmayacaktır. Emme olmayacak, imtisas olmayacak ve canlı yine mahvolacaktır. İster dış muhitle canlı arasında münasebet düşünün, isterse birisini sıvı, isterse ötekini daha sıvı düşünün. Canlının meydana gelme, teşekkür etme durumunda olduğu bu devrede meydana gelmesine, teşekkür etmesine imkan yoktur. Diyelim ki bu canlı meydana geldi. Olmaz ya, kabul edelim bunu. Artıklarını dışarıya atmak için ayrıca bu canlının enerjiye ihtiyacı vardır. Daha yeni teşekkür etmeye başlamış bu canlı enerjiyi nereden alacak? Nereden alacak ki içindeki gıda artıklarını dışarıya atsın ve yaşamasını sürdürsün, devam etsin. Kaldı ki biraz evvel de arz ettiğim gibi her dakika, her saniye hayatının devamı bunun belli nispette bir enerjinin verilmesine bağlıdır. Bu enerji verilmeden hayatiyetini devam ettiremez. Hele denizin dibinde bu protein çorbasında böyle devamlı bir enerjinin bulunmasını düşünmek tamamen akıl dışı, mantık dışı, ilim dışı bir şeydir. İlim mahfillerince kabul edilmemesi gerekir. İlk terkip muhal farz. Diyelim ki oldu, bakın atlıyorum yani, olmadı şeyler oldu, kabul ediyorum. Terkip imkansız. İhtimal hesapları içinde, az yüksek matematik okumuşlar anlar bunu. İhtimal hesapları içinde böyle kimyevi bir mürekkebin bir canlı haline dönüşmesi imkansız. Hatta bir protein dizisinin dahi. Vaka bir zamanlar tütün yaprakları üzerinde bir kısım canlıları yaptık, sevdasına kapıldılar. Ama sevdaları kaldı sinelerinde, dışarıya çıkmadı. Esrarengiz DNA'nın tebessümüyle karşı karşıya kalınca sevinçleri kıstaklarında kaldı. Fiyaskoyla neticelendi o çalışmada. Tekamülcüler çok ciddi duruyorlar bu iş üzerinde. Yani bu mevzuda daima faal halde tutuyor. Diyelim ki canlı muhal farz teşekkür etti. Sonra bu canlının gelişmesi için aynı vaziyette kalacak değil ya, sindirim sisteminin, dolaşım sisteminin, aynı zamanda hazım sisteminin, sindirim, dolaşım ve bir de teneffüs sisteminin müşterek gelişmesi lazımdır. Çünkü bunlar birbiriyle alakalı şeylerdir. Bunlardan biri olur, öbürü olmazsa canlı yaşayamaz, mahvolur. Berik olmazsa, öbür ikisi olursa yine canlı mahvolur. Bunların üçünün birden gelişmesini düşündüğümüz canlıda gelişmiş olmasını kabul etme mecburiyetindeyiz. Bir tanesi gelişir, öbürler arkadan sonra gelişir denebilir bu mevzuda. Mesela hazım olsun da dolaşım olmasın, düşünülebilir mi bu? Sonra dolaşım olsun da teneffüs olmasın, solunum olmasın, düşünülebilir mi bu? Hazım olduğu yerde dolaşım, kan deveranı eskilerin tabiriyle ve kan deveranının olduğu yerde halile teneffüs olacaktır, solunum. Onun için birdenbire bunların hemen bu mekanizmada meydana gelmesi gereklidir. Bunu ise esasen Darwin'in ortaya attığı tekamül reddetmektedir. Birdenbire böyle bir mekanizma, çok karışık bir mekanizma birdenbire teşekkül edemez demektedir. Görüyoruz ki burada da karşımıza bir ses çıkıyor. Kendi kendine canlı olamaz deniyor. Muhal farz. Diyelim ki haydi sindirim sistemi, dolaşım sistemi, ondan sonra teneffüs sistemi kendi kendine ve birdenbire teşekkül etti. Ve Darwin'in dediği gibi bataklık içinde bir solucan meydana geldi. Bu solucan şimdi büyümeye dursun. Nasıl büyüyecektir? Etrafından alacak, gelişme istikametinde mesafeler kat edecektir. Bu ya aldığı gıdalarla namütenahi büyüyecek korkunç bir solucan azmanı olacaktır. Azması veyahut da işte vakti mevudi gelince, eceli gelince ölüp gidecektir. Ölüp gittiği zaman ondan diğer bir canlının meydana gelmesi düşünülemez. Solucan olarak devam ettiği müddetçe yine başka bir canlı düşünülemez. Dikkat buyurun. Solucandan başka solucan kendine ait bir hususiyeti vardır. Yani bir erkeğe lüzum hissetmeden yumurta yapması, ondan bir başka solucanın çıkması ona has bir keyfiyettir. Bu solucanın değişik bir canlı haline gelmesi için esasen ilmi mesnetlere dayalı hiçbir şey söylenememektedir. Sadece oldu denmektedir. Solucanı büyütüp bir kurbağa yaptığımız zaman, onu bir kanguru yaptığımız zaman, kurbağadan kanguruya doğru kulakları büyüttüğümüz zaman ve lüzumsuzluğundan ötürü insanda kulaklar sonra küçülttüğümüz, güdükleştirdiğimiz zaman biz insana doğru bir tekamül zinciri tutup gitmiş oluyoruz. Fakat bütün bunların olabilmesi için biraz evvel arz ettiğim gibi tenasübi illiyet prensibine göre ortaya konacak hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey anlatılamaz bu mevzuda. Çünkü biz biliyoruz ki en küçük organizmalarda dahi değişme olmuyor. Koruyucu hekimlikte bu bir esastır. Eğer mikroplar maruz kaldıkları ilaçlarla dahi çok ciddi değişikliğe tabi tutulsalar, çok ciddi mutasyonlar geçirseler, mahiyetleri değişse, o zaman cüzama verdiğiniz ilaç birdenbire siz cüzam diye vereceksiniz, mutasyonla değişecek o, başka bir şey, kolera olacak o. Siz nezle hastalığı için ilaç vereceksiniz, bir antibiyotik vereceksiniz, karşınıza birdenbire bir başka hastalık virüsü mikrobu çıkacaktır. Koruyucu hekimlikte esasen mikropların mahiyetlerini muhafaza etmesi bir esastır. Koruyucu hekim ona göre hareket eder. Kaldı ki bunlar mikro varlıklardır. Bunlar arasında öyle sık vakat mahiyeti değişmemek üzere değişmeler olur ki bu küçük varlıklar üzerinde değişmeler, bunların 30 senede tabi tutulduğu değişme insan hayatında milyonlarca değişmeye tekabül eder. Ciddi bu bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Bunlar hayatlarında çok sık sık değişmelere tabi olurlar. Ama bu bir mahiyet değişmesi değildir. Bununla beraber bunların 30 sene gibi bir zamanı şayet üzerlerinden, nesilleri üzerinden geçen 30 sene insan hayatında milyarlarca sene eder. Milyarlarca sene. Binaenaleyh milyarlarca senede insan üzerindeki bir değişme bu mikro varlıklarda ancak 1-2 senede olabilir diyoruz. 1-2 senede bunlarda böyle ciddi bir değişme göremiyorsak insanda bir değişme olabileceği iddia edilemez deriz. Yer altında bu mevzuda araştırmalar yapanların ortaya koymasıyla mavi ve yeşil altlar var. 50 milyon sene evvel var olmuş, meydana gelmiş bu şeyler aynen bugünküler gibidir. En ufak bir değişmeye maruz kalmamışlardır. Biraz sonra mutasyonda bu hususa yeniden dönüp bir kısım misaller arz etmeyi düşünüyorum. Sizi belki sıktım biraz, beni bağışlayın. Bir mevzuu ele aldığımı sonuna ulaştırmak, sonuna götürmek lazım. Sabrınızı taşırdım, bağışlayın. Ve yine kabul edelim ki solucan da büyüdü, kurbağa oldu. Muhal farz. Muhal farz dedi mi Allah'a şerik bile isnat edilir. Muhal ya, haşa Allah şerikten münezzehtir. Muhal farz. Diyelim ki solucan hakikaten artık başka bir nesli meydana getirecek hale geldi, büyüdü, değişti, tahavvül etti. Biliyoruz ki canlılar pek azı müstesna bir erkek bir dişiden meydana gelir. Böyle ortaya garip olarak çıkan bir varlık, kendisi gibi bu erkekse bir dişiye ihtiyacı vardır. Bir dişi ise bir erkeğe ihtiyacı vardır. Hilkat garibesi olarak dünyanın bir yerinde böyle bir erkek, bir yerinde de böyle bir dişi meydana geldi ve sonra bunlar arada birbirlerini buldular. Çaprazlaşma oldu aralarında derken bir yavru dünyaya geldi ve işte bundan sürdü gitti. Bu da yine az böyle matematikten haberdar olan bir insanın hemen tebessüm edip dudak büküp geçebileceği bir husustur. Biz bir kere bir tek varlığın nasıl zorluklarla muhal farz, muhal farz, muhal farz diyerek meydana geldiğini görüyoruz. Bir de bunun yanı başında bunu erkek, dişi ise erkek, erkek ise dişi olabilecek. Ayrı bir varlığı düşünmek ayrı ve çok ağır müşkilat olarak ayrı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kaldı ki çok defa bu canlılar aralarında çaprazlaşma olduğu zaman belki kısır döl getirecek şeyler olur. Çünkü aynı cinsten olamaz. Aynı cinsten olması gerekmektedir bunun. At ve af buyurun merkep birbirine ne kadar yakın olduğu halde veletleri, nesebi devam etmeyen veletleri katırdır, nesepsizdir. Ve yine biliyoruz ki kurtla köpek birbirine çok yakın olduğu halde bunlar arasında yapılan bir aşılama, bir tohumlama 5 nesil sonra yine aslına dönüyor. 5 nesil sonra. Bunu da yine bir genetikçi ifade ediyor. Burada bir hususa yine dikkatinizi rica edecektim. O da şudur. Hücrenin kendisine göre esasen bir koruyucu keyfiyeti vardır. Hücre bir hükümet gibi çalışır. İçinde her insanın karakterini tayin ve tespit eden DNA, kumandan, hükümdar ve bir kimyacı, mühendis gibi iş yapan, terkipler yapan, sentezler yapan RNA. İnsanın vaziyetini, keyfiyetini tayin ve tespit kader tarafından adeta esbab olarak bunlara tevdi edilmiştir. Materyalist, DNA'nın RNA'ya gönderdiği şifreleri, RNA'nın şifrelenmesini reddeder. Der ki böyle bir şey yoktur. Fakat bu bir hadise olarak, bir ameli olarak meydandadır. Hücre hakkında kat'i malumata sahip olmasak bile, fakat modern ilim hücre mevzunda bize artık çok şey söylemektedir. Hücrenin parçalarını karşımıza sermiştir ve çok karışık bir varlıktır. O kadar karışıktır ki eğer Darwin o gün, bugünkü hücrenin bilindiği gibi hücreye vakıf da muttali olsaydı, göz hakkında söylediği sözü hücre hakkında söyleyecekti. O bir dostuna yazdığı mektupta şöyledir. Şu gözü düşündükçe tepem atıyor. Çünkü bunu natural seleksiyonla izah etmeye imkan yoktur. Bir de telafifi dimağiyeye, beynin meydana gelmesine eğer bir bakıverseydi, bakma imkanı olsaydı, beyni değil ondan kafası da atacaktı, belki canı da çıkacaktı. Hücre çok garip, anlaşılmaz bir muamma olarak karşımıza çıkıyor. Ve içinde asker gibi çalışmalar oluyor. Vücudun ihtiyacı olan şeyler şifre ediliyor. Hücrenin zarına, soblazmaya. Adeta santrallar konmuş, bekçiler, askerler yerleştirilmiş. İçeriye girecek faydalı şeylere kapılar açılıyor, zararlı şeylere karşı reaksiyon gösteriliyor. Ve bütün hücre askerleriyle ilanı harp ediyor, bir seferberlik ilan ediyor. İhtiyaç hasıl oldukça da yine şifrelemeler oluyor. Yabancı bir müdahaleye karşı hücre esas mukavemet ediyor, karşı koyuyor. Bu hücre şayet mukavemet edemezse hastalanır, ölür bazen. Ve sonra vücudun bütün hücreleri asker olarak baş başa verir, bu ölü hücreyi vücuttan dışarı atmaya çalışırlar. Veya ölmüş bir sürü hücreyi ölen askerlerin naşlarını gömmek gibi gömmeye çalışırlar. Binaenaleyh vücut kendisini koruma havası içinde. Ya hücre hastalanacak, vücut onu dışarıya atacaktır veyahut da hastalanan hücre insanı alıp götürecektir. Demek ki değişik bir şeyin hücrenin içine girmesi, hücreye kumanda etmesi o insana, o hücreye ayrı bir mahiyet vermeden daima uzaktır. Bir de bu hususta dikkatimizi çektiğim bir şey olmuştu. Allah Celle Celaluhu insanın kromozomlarını belli sayıda tespit etmiştir. Buna iki dizi halinde 46 demiştir. Bunlarda 1, 2, 3 neyse eksilme, fazlalaşma, hastalıklar, arızalar tevlid ettiği gibi katıyla çarptığımız zaman ölü çocukların doğduğunu görüyoruz. Bir de böyle değişik şeylerden telkih etme, aşılama suretiyle elde edeceğimiz varlıklar çok defa anomali olur. Kendilerinden esasen velet meydana gelmez. Kendi kabili telkih olamaz. Onun için bunlarla bir neslin sürdürüleceğini de düşünemeyiz. Ve bununla mutasyon bahsine gelmiş bulunuyoruz. Bu radyasyonlarla, ışıkla ve çevre şartlarıyla canlılar üzerinde bir kısım değişikliklerin meydana gelmesi demektir. Neo Darwinciler derler ki, bu değişiklikler peşi peşine ola ola teraküm etti ve ciddi bir değişiklikle karşı karşıya kaldık. Biraz evvel arz etmiştim, mikro varlıklarda dahi biz bu değişikliklerin olmadığını görüyoruz. En küçük varlıklarda, mikroplarda bu değişikliklerin olmadığını görüyoruz. Üzerlerinden uzun seneler geçmiş olmasına rağmen. Kaldı ki bu mevzuda ilim dünyası hususiyle muhakkak bir değişiklik olduğunu göstermek için Drosophila sineği üzerinde o kadar çok tecrübe yaptılar ki 400 çeşit Drosophila sineği meydana geldi. Atıf Şengül şöyle diyor, birbirine çok yakın olan, mahiyet değişikliği olmayan fakat mutasyonla az çok değişik bulunan bu sinekler arasında dahi biz bir aşılama, bir tohumlama yaptığımız zaman bunlardan velet elde etme, yumurta elde etme, bir nesil elde etme imkanını göremiyoruz. Çok birbirlerine yakın olduğu halde dahi kısırlık görüyoruz birbirlerine karşı. 400'e bali bu Drosophila sineği üzerinde yapılan denemeler şunu göstermiştir. Mütasyonla mahiyet değişmesi olmuyor. Küçük değişmeler olsa bile, saç kıvırcık olması gibi, rengin siyahlanması gibi, tansiyon yüksekliği gibi, çeşitli iklim şartlarının insanlar üzerinde hasıl ettiği bir kısım küçük eserler gibi, fakat ciddi bir mahiyet değişikliği görülmemektedir. Kaldı ki bu küçük varlıklar, mesela E. coli, bu 20 dakikada bölünmeye başlar. Bu kadar seri bölünme olur bunlarda. O kadar çabuk dölvermeler olur ki bir senede Drosophila sineği 30 defa dölveriverir. Drosophila sineğinin bir senesi bizim 1 milyon senemize tekabül eder. Beşer hayatında 1 milyon senede bir tebeddül, tağayyür olması Drosophila'nın bir senesinde eğer görülürse beşer hayatında da bunu kabul ederiz. Kabul etmemiz mümkün olabilir. Halbuki bir kısım paleontologlar ilk jeolojik devirlerde, Silür ve Pern devirlerinde yaşamış bir kısım bakterilerden bahsediyorlar. Bu bakteriler bir kitapta 500 milyon sene bana çok geldi. Birisinde de 50 milyon sene evvel yaşamış olduklarını görüyoruz. Bakterinin üzerinden 50 milyon sene geçmiş olmasına rağmen mavi yeşil altlara itiraz gelebilir maddeci tarafından. Denebilir ki onlarda kesafet var, tahayyüle karşı mukavemetleri olduğundan bir transformizmi reddederler. Ama canlı bakteriden bahsediyoruz. Ve kendilerinde de çok sık tahayyül olabilme istidadında varlıklardır bunlar. 50 milyon veya 500 milyon sene evvel bulunan bu bakterilerin aynen bugünkü bakteriler olduğunu görüyoruz. Hiçbir değişmeye, tebeddüle, tahavvüle maruz kalmadıklarını görüyoruz. Bundan anlaşılıyor ki mutasyon esasen çok ciddi bir değişikliğe sebebiyet verecek bir unsur değildir. Bir de paleontologların, paleontolojinin bu mevzuda söylediği şey vardır. O der ki, bir tekamülü kabul etme esasen orta, ara, müstahaselere bağlıdır, fosillere bağlıdır. Ara fosilleri kabul etmeden bir tekamülü kabul edemeyiz derler. Ama bazı Darwinciler derler ki, ara fosil olmadan birdenbire bir canlı diğer canlıya sıçrayıvermiştir. Mesela reptil yumurtasından hemen kuş çıkıvermiştir. O zaman genetikçiler bunların karşısına çıkarlar. Derler ki, siz böyle iddia ediyorsunuz ama birdenbire bin vasfı birdenbire değiştirme gibi bir şeyi bir canlıya isnat edemezsiniz. Continue diyor ki, bir atın beş tırnağını atması 5 milyon senede ancak olabilir. Bu tekamülde takip edilen seyir içinde mesele ele alınacak olursa, atın beş tırnağının tek tırnak haline gelmesi 5 milyon seneye bağlıdır. 5 milyon sene içinde tedricen meydana gelebilecek bir meseleyi birdenbire hemen bir cinsten diğer cinse atlama şeklinde kabul etmek, bu olamaz. Reptil yumurtasından kuş çıkmaz. Biraz evvel arz ettiğim gibi bu bir insanın 10 bin 25 bin metre irtifaya birdenbire kalkması gibi hemen ölecektir. Onun için 100 mutasyon kuvvetinde böyle bir tahavvüle sebebiyet verecek bir değiştirme canlıyı itlaf edecek, öldürecektir. Daha hayata gelmeden, değişik bir hale inkılap etmeden öldürecek, itlaf edecektir. Bu ikinci bölümde tekrar iki cümleyle arz edeyim. Abiyojenez diyoruz. Kendi kendine canlı olamaz. Kimyahane, eczahane misalini hatırlayın. Ve korkunç rakamlarla, korkunç ihtimal hesaplarıyla şekli hazırın milyar defa milyarda ancak bir ihtimalde bir olabileceğini düşünün, tahattür edin. Meydana gelemez diyeceğimiz canlının meydana geldiğini düşünsek, bu canlı esasen tekemmül etmez. Tekemmül edeceğini muhal farz kabul etsek insan haline gelemez. Kabul etsek insan haline geldiğini, esasen hiçbir emare, hiçbir delil yoktur. İnsan öyle melekelerle donatılmış, insana öyle kabiliyetler verilmiştir ki, insan şu şehadet aleminde tenteneli perdenin verasındaki gayb alemini müteala eder. İnsan öyle istidat ve kabiliyetlerle donatılmıştır ki, kendisi fani olmasına rağmen Mevla'yı müteala görebilecek istidat ve kabiliyeti taşımaktadır. İnsan mütenahi olmakla beraber namütenahi arzularla donatılmış, ebed için yaratılmış mükemmel bir varlıktır. Binaenaleyh bu kabiliyetsiz, istidatsız ecdadından insana intikal etmiş bir şey olarak kabul edilemez. İnsan kaldı ki dünyaya gelirken çok aciz, çok fakir, her şeye muhtaç. 20 senede zarar ve karını tefrik edemeyecek kadar imkanlardan mahrum bir varlıktır. İnsana nispeten sair varlıklar başka bir alemde mücehhez, bir kısım istidat ve kabiliyetlerle donatılmış olarak gelirler. İnsan her şeyi burada öğrenir. Bu insanla hayvan arasında çok büyük, çok bariz bir farkı göstermektedir. Bu hususta sevki ilahiye dair de bir kısım misaller vermek isterdim. Hem siz yoruldunuz hem de ben. Onun için üçüncü bölüm olan bu hususta Allah ne diyor Celle Celaluhu? Kur'an ne ferman ediyor? O hususları arz edeceğim. Müsaadenizle. Kur'an'ı mucizül beyan, sözü söyleyen Kur'an'dır. 20. asırda mucizeler ifade eden Kur'an'ın emirleri, ilmin ulaşabildiği son ufka sınır taşı dikmektedir. Beşerin ilmi ancak oraya ulaşabilecektir, bilecektir demektedir. Bu hususu tenvir için bir iki tane ayet arz edeyim. 20. asırda ancak ilmi araştırmalarla ortaya konan, bilinebilen Kur'an'ın mucizelerinden bir ayette, Nahl suresinde Allah şöyle ferman etmektedir. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِسًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ Allah'ın varlığına, birliğine emare ve delillerden birisi de hayvanlardır. Sizin içtiğiniz sütü hayvanların içinde kan ve fışkıdan hasıl ediyoruz. Biz biliyoruz ki canlının yediği gıda ilk defa hazm olur bağırsaklarda, midede, bağırsakta. Ve sonra pislik orada kalır, bir kısım guddeler tarafından kan emilir, kan damarlarına sevk edilir. Birinci ameliye ve tasfiye böyle yapılır. Ve ikincisi süt guddelerine gider gitmez, süt kuddelerinde kanın bir kısmı sair hücrelere gıda, bir kısmı da memeler musluğuna süt halinde gelir. Bu eleklerden geçtikten sonra. Modern ilim bize süt haline gelebilmesi için önce fışkıdan, pislikten ayrıldığını ve sonra da kandan ayrıldığını söylüyor. Kur'an, min beyni fersin ve demin diyor. Kan ve fışkı arasında iki tasfiyeye tabi tutularak meme musluklarına süt halinde gelir diyor. 14 asır evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhalde şahsen bunu bilemezdi. Bir başka Kur'an'ın ayeti bize şunu anlatmaktadır. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ سَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُطِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Dalalet ve küfründen ötürü canı sıkılmış, kırtlağı canına gelmiş, bir türlü imanı kabullenmeye yanaşmayan, kalbi huzura yanaşmayan insanın vaziyetini anlatırken belli bir şeyle anlatıyor. Malum bilinmeyen bir şeyi bilinen bir şeyle anlatırlar. Kur'an da öyle yapıyor. Diyor ki, imansızlığın kendisini sıkan insanın hali neye benzer biliyor musunuz? كَاَنَّمَا يَسَّعَّدُ فِي السَّمَا. Sanki zorla semaya doğru çıkıyor gibi. Semaya doğru diyor, daha doğru demiyor. Semaya doğru çıkılma meselesi o zaman meşhur bir şeydi, bilinemez. Ve bir de kelimenin ruhundaki esasen zorlama, tekellüf, bu bize şunu anlatıyor. Demek insan yukarıya doğru çıktıkça bir zorlanmaya maruz kalacak. Bir, esasen yer çekiminden kurtulamayacak. İki, yukarıda oksijen nispeti az olduğundan insanın gırtlağı sıkılmış gibi, boğulmuş gibi bir hale gelecektir. Balonlarla, uçaklarla yukarılara çıkıp yukarıda oksijen nispetinin azlığını göreceğimiz güne kadar biz bunu bilemiyorduk. Hostesler karşımızda oksijen maskelerini kullanmayı bize öğretecekleri ve yukarıda oksijen nispetinin azlığını anlatacakları güne kadar bu meseleyi bilemiyorduk. Kur'an'ın bu ayeti bu hususta da bir sınır taşı dikmiş oluyor. Arz edeceğim ayetleri arz etmeden evvel Kur'an'ın nasıl mucizevi bir hüviyette olduğunu göstermek için müsaadenizle bunları arz ediyorum. Bir iki ayet. Bir başka ayette Kur'an bize şöyle diyor. وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنَاكُمُ. Biz rüzgarları telkih edici, aşılayıcı olarak gönderdik. Eski bir kısım tefsirciler çok güzel anlamışlar bunu. Mesela İbn-i Cerir'e baktım, Kur'an'ın mucizesi gibi onun anlaması da bana ayrı bir keramet geldi. Diyor ki İbn-i Abbas'a sordular, İbn-i Cerir, 1100 sene evvel yaşamış, 1000 küsur sene evvel yaşamış bir tefsircidir. Rüzgarlar aşılayıcı olarak gönderdim demekle Allah ne kastediyor? İbn Abbas şöyle dedi, o da diyor ben de şöyle anlıyorum. Rüzgarlar evvela nebatat aleminde aşılama yaparlar. Sonra diyor bulutlarda da aşılama yaparlar. Daha sonraki bir kısım tefsirciler, hususuyla 20. asırda 19. asırdaki tefsirciler, sadece nebatat aleminde bu tohumlama, aşılama, telkih işini anlıyorlardı. Bu bizim bileceğimiz şey değildir. Kur'an söylediği gün bunu bilmemize imkan yoktu. Bir erkek tohum, bir dişi tohum, tohumlar arasında da insanlar vesaire canlılar arasında cereyan eden, erkeklik dişiliğin cereyan ettiğini biz bilemiyorduk. Kur'an söylediği ana kadar. Halbuki Kur'an'ın siyakı tohumların aşılanmasına pek müsait değil. وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً diyor. Fe'yi ister takip manasını alalım, ister sebebiye manasını alalım. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik derken bu sebeple arkasından yağmuru da inzal ediverdik. Biliyoruz ki havada yağmur habbecikleri aynı elektrik yüklü bulunduğundan birbirlerini iterler. Bunların her an havada, eğer rüzgarlar olmasa havada zaten gazlar tasafi eder, ayrılır. Havadaki gazlar zararlı hale gelir. Allah Celle Celaluhu bulutları dahi aynı elektrik yüklü bulut, yağmur habbeciklerini rüzgarla katar karıştırır, zait nakis meydana gelir ve sonra yağmur yağmaya başlar. فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Kur'an'ın söylediği bu hususu biz bu asrın sonlarında ancak anlıyoruz. Bir başka ayetle yine Kur'an-ı Kerim Nur suresinde أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلْهُ رُكَامًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ ف۪يهَا مِنْ بَرَدٍ. Bulutların terakümünü üst üste gelmesini, ve bunların bir kısmının dağlar heybetinde, mehabetinde artık idare ettiğini anlatıyor. Kur'an'ın söylediği bu hususu biz bu asrın sonlarında ancak anlıyoruz. Bir başka ayette yine Kur'an-ı Kerim Nur suresinde أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلْهُ رُكَامًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ Bulutların terakümünü üst üste gelmesini ve bunların bir kısmının dağlar heybetinde, mehabetinde artık idare ettiğini anlatıyor. Uçakla havaya çıkmadan bulutların dağ şekline geldiğini de bilemiyorduk. Müterakim bulutlar ve yağmuru arasındaki boşluklardan yağdırdığını anlatıyor. Bu usta yağmurun yağmasını, damlacıkların rutubetin çiğ noktasına yükselmesini ve sonra oradan aşağıya düşmesini, bulutların boşluklarından meydana gelmesini arz edecek halim yok. Arz edeceğim husus şudur. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ Doluya gelince o doluyu bulutların dağlar vari olanından Allah indirir. Biz uçaklarla loranj bulutlarının içine girdiğimiz zaman çok defa pilotlar bunu çok iyi bilirler. Orada buz yığınlarının oynaştığını görürler. Ve bunlar bazen sert olarak uçağın kanadına vurduğu zaman deler geçer. Diyor ki Kur'an işte orada o dağlar var bulutların içinde bir de minberet diyor dolular vardır. O dolular da değil yani onların hepsi inmez aşağıya. Mini beyaniyeyle veya tebizyeyle onlardan bir kısmı beyan olursa belli olan bir kısmı tebizye olursa bazısı onların aşağıya iniverir. Halbuki biz yukarıya çıkacağımız ana kadar ne bulutun dağ varı olanını ne loranj bulutunu ne de onun içinde dolu tanelerinin oynaştığını kaynaştığını ne de bir kısım öyle olmayanların aşağıya indiğini, bir kısmının da orada devamlı dönüp durduğunu bilemezdik, bilemiyorduk. Kur'an'ın ayeti çok sarih olarak bu hususu anlatmaktadır. Ve son kısa bir ayeti kerime, Zariyat suresinde. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ 1920 senelerinde Haybil'in bir astronomi alemine bir hediyesi oldu. Her bir kat sayısı dediğimiz bu mesele bir kısım nebulozların nispi olarak bizden uzaklaştıklarını anlatıyordu. Daha sonra Belçikalı bir matematikçi Lemet dedi ki bu mekan genişlemesidir. Ekstansiyon. Ve bunlar bize uzaklıkları mesela Kova burcundaki bir şey şu kadar milyon kilometre hızla, dakikada uzaklaşıyorsa daha uzak birisi daha seri uzaklaşmaktadır. Bunun kendilerine göre hesabı vardır. Spektrumlarla bunları tespit etmişlerdir. Bunların spektrumlarını tespit etmişlerdir. Kırmızıya, mora, ışığın kayışına göre tespit etmişlerdir bunları. Sabit, pozitif şeylerdir bunlar. Biraz evvel isminden bahsettiğim Jean Edicton bu hususun müdafasını yaparlar. Einstein bu işe mütemayildir. Bir mekan genişlemesinden bahsedilmektedir. Mekanın genişlemesi şekli nebulozların ister kaçışı şeklinde olsun, ister bilemediğimiz bir sırla Einstein'ın bir meşhur olarak ifade ettiği gibi bilemediğim bir yerde değişik alemler teşekkür ediyor sözüyle ifade ettiği gibi bir mekan genişlemesi olsun. Siz bunu kafanıza koyun, ben ayetin manasını size takdim edeyim. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ Semayı azametle buyuruyor. Biz kendi elimizle bina ettik, kurduk. Perdesiz, hailsiz, başka bir şeye veremezsiniz. Doğrudan doğruya Zat-ı Akdes'in mübaşeretiyle, sebepleri nefy edecek şekilde biz kendi elimizle yaptık diyor. وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Ve biz durmadan mekana, semaya genişlik veriyoruz. Yere demiyor, dikkat buyurun. Yer hilkatı ayrı şekilde anlatılıyor. Semayı biz kurduk, bina ettik deniyor. Kubbesini çattık ve sonra durmadan genişlik veriyoruz. Arapçada bir kaide vardır. Fiil cümleleri teceddüde delalet eder. İsim cümleleri devam ve sebata delalet eder. Ve inna lemusi'un sözü bir isim cümlesidir. Yani hiç durmadan mekanın genişlemesi devam ve sebat içinde genişleyip durmaktadır, buyurmaktadır. Siz bugün bulunabilen ilmi bir hakikatta Kur'an-ı Mucize beyanın bu ayetini karşı karşıya getirin ve Kur'an'ın mucizesini anlamaya çalışın. İşte bunlardan sonra bu mucize menbaı Kur'an-ı Kerim beşer hilkatı mevzuunda bakın neler diyor. Bunları çok uzun boylu anlatmayacağım. Sadece üzerlerine basıp parmağımla geçeceğim. Bakara suresinde ilk defa
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا.
Kur'an'da çeşitli yerlerde kelime takdim ve tehiriyle ifade edilen bu ayette bize şöyle anlatıyor. Biz azimüşşan Hazreti Adem'e sen ve zevcen cennette ikamet edin, yaşayın dedik. Sakin olun. Ora meskeniniz olsun. Ve ikiniz cennetin nimetlerinden bol bol yiyin deniyor. Şimdi tekamüle göre Hazreti Adem, hani bir kısım dindarlar da diyorlar. Hatta Allame Hüseyin Cisri'nin torunu Nedimül Cisr, böyle bir şey olabilir, Kur'an'ın ayetleriyle tevfik edilebilir diyor. Ağzından bir laf kaçırıyor. Hazreti Adem'den evvel Adem'i meydana getirecek bir ceddin olması lazım. Huday-ı Nabit değil ya, mağaradan çıkmadı ya. Kur'an diyor ki siz ikiniz Allah'ın nimetlerinden orada bol bol yiyin. Hayvandan uzak, Adem'e en yakın neyse o ceddi. Ceddi değilse bir yakını, bir yakını değilse bir akrabası, babasını görmezse dedesi, dedesini görmezse babası. Bunlardan bir bahis yoktur. Hazreti Adem'e kendi evlatlarından da bahis yoktur. Birdenbire karşımıza bir Adem, bir Havva çıkmaktadır. Ve bu bize beşerin ilk babası, Hazreti Adem, annesi, nefsi külle tercüman olan, onu temsil eden Hazreti Havva'dır. Hakikatini anlatmaktadır. Bu hususu daha fazla kuvvetlendirmek için ikinci ayeti okuyayım.
İnne mesele İsa kemesele Adem. خَلَقَهُ مِنْ تُرَبْ
Hz. İsa'nın yaratılışı mevzunda şüpheye düşmüşlerdi. Bu şüpheyi Kur'an giderecek. Dediler ki, babasız insan nasıl olur? Bu mucizevidir. Bu mucizevi hilkatı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu mucizevi hilkati mucizevi olmayan bir hilkatla anlatır mı Kur'an-ı Kerim? Mesela demiyor Nuh gibi, demiyor İbrahim gibi. Derdi, Hz. İsa'nın yaratılışı Zekeriya gibi, Yahya gibi. Öyle demiyor. İsa'nın yaratılışı Adem gibi diyor. Adem'i Allah topraktan yarattı. Hazreti İsa'nın yaratılışı mucizeydi. Üç şekilde mucize var. Bir, anasız babasız olma, Hazreti Adem mucizesi. İki, bir bakıma anasız veya babasız, Havva mucizesi. Çünkü onu Adem'den ayırdı, yarattı Allah. Nasıl bilemiyoruz. Hadis-i şerifler bu mevzuda eye kemiğinden ifade buyuruyorlar. Şayet bu şeyse bilemediğimiz, mana ufkuna ulaşamadığımız müteşabihattan ise Allah'a sığınırım nefsime göre tevil ve tefsirden. Bir de Hz. İsa'nın yaratılması mucize. Bu da babasızdır, bir anneden yaratılıyor. Mucizevi dünyaya gelen bir peygamberin yaratılışını anlatırken akıllara girsin diye Hz. Adem'in yaratılışıyla misal veriyor. Bir meçhulle bir meçhul anlatılmaz. Bir meçhul bir malumla anlatılır. Beşer tarihinde Hazreti Adem'i baba olarak tanımış, tarihi edyan Hazreti Adem'den bahsetmiş, Darwin'e kadar hiç kimse bunun aksine bir şey söylememiş, sonra Darwin'den sonra insanlığın babası olarak nesnas, maymun vesaire noktayı nazarları öne sürülmüş. Bu da ikinci ayet, sarahat derecesinde Hazreti Adem'in bizim tabirle ebul-beşer olduğunu ifade etmektedir. Bir üçüncü ayeti takdim edeyim.
وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيٍ مَسْنُونَ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صَدَقَ اللّٰهُ.
Hatırla o zamanı ki nasıl bir zamansa. Senin Rabbin, seni terbiye eden, yetiştiren Rabbin, meleklere demişti, ben bir beşer halk edeceğim. Halk maddeyi asliyesini ve sonra da inşa ve ibdaını kendi elimle yapacağım. Onu salsal ve hameyi mesnundan yapacağım. Salsal, kurumuş balçık vurduğun zaman tangır tangır öten şey demektir. Lügat manalarını arz edeyim, terkibine geçeyim. Hema kokmuş balçık demektir. Bir su bir yerde bir çamurda durursa kokar. Fî aynin hamiyetin ayetinde de bu anlatılmaktadır. Mesnun tutulmuş bir yol veya mütevayyir veya sürtülmüş, düzeltilmiş veya biçimine konmuş manalarına gelir. Heme-i mesnundaki mesnun. Şimdi bu manalarla ayeti kerimenin mürekkep manasını ele alacak olursak şöyle bir şey ifade ediyor. Biz Hazreti Adem'i bir salsaldan vurulduğu zaman tangır tangır ses çıkaran ama bir yerde başka bir yerde diyor kelfekhar, kiremit gibi, tuğla gibi bir şey. Ama o da heme-i mesnundan. Kıvamına konmuş, biçilmiş, yontulmuş, düzenlenmiş, ahsen-i takvime mazhar edilmiş, kokmuş bir çamurdan. Belki bir protein çorbasından. Çünkü hadis-i şerifte Efendimizin ifade buyurduğu gibi bütün yeryüzünden, bir bakıma yeryüzündeki elementlerden süzerek, tasaffi ederek bunu musaffa bir varlık yaratıyor. Onun için Hazreti Adem'e süzülmüş manasına safiyullah diyoruz. Şimdi bu ayete dikkat etmek lazım. Kur'an diyor ki, salsal ve hame-i mesnundan yarattık. Adem'i, insanların ilk babasını. Ondan sonra da tesviye edip tam kıvamına getirdikten, matlub olan şekli verdikten sonra ruhu nefrettik ona. Bir tekamül neticesinde Hazreti Adem meydana gelmiş olsaydı Kur'an-ı Kerim öyle demeyecekti. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Adem'i salsaldan, hame-i mesnundan yaptık, insan şekline gelince de derken ruhu nefrettik. Demek o zamana kadar canı yoktu. Yani bir solucanlık devresi yoktu, bir kurbağa devresi yoktu, bir kanguru devresi yoktu, daha başka bir devresi yoktu. Doğrudan doğruya insan olarak Cenab-ı Hak onun iskeletini hazırladı ve sonra kabiliyetlerle teçhiz buyurdu, ruhu nefretti. Ayet her iki tarafıyla tekamüle meydan vermiyor, bırakmıyor. Hilkat-ı insaniyeyi anlatan ayrı bir ayette şudur. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Allah'ın himayesine girin. İttikanın ruhunda var bunlar. O Allah ki sizi bir nefisten yarattı. Zevcini de ondan yarattı. Dikkat veriyor musunuz? Çok sarih olarak bir ced zincirini, bir silsileyi reddediyor Kur'an-ı Kerim. Bir nefisten yarattı diyor. Zevcini de ondan yarattı. Ne zevci ne de o herhangi bir teselsülün, bir zincirin, bir tekamül halkasının bir tanesi, bir halkası, bir tesbih tanesi şeklinde değildir. O başlı başına yaratılmış bir nev'in babası, hanımı da bir nev'in anasıdır. Hadis-i şerifler, ayetler kadar beş tane, İslam'ın beş şartına tekabül etsin diye 30 kadar ayet tespit ettim ben burada. 5 tanesini söyledim. Yine onun gibi 5 tane hadis-i şerif arz edeceğim. Müminin bu hususlarda kanaati sağlamdır, rasıktır. Fakat bir kısım müminler saflarındaki saf diller tespit, ispat edilememiş ve pozitif hüviyet kazandırılamamış Darwinizme taraftar olarak ayetleri tevil etme lüzumunu duyuyorlar. Darwin'in gözün yapısı karşısında tepesinin atması gibi benim de bu manzara karşısında tepem atıyor. Darwin'den yana mı bunlar bilemiyorum, Allah'tan, Allah'ın Resulü'nden yana mı bilemiyorum. O bakımdan arz ediyorum bunları. Hani karşısına çıkmış gümleyen birisi veya çıkmadan arkadaşı diyor, karşına böyle birisi çıkarsa gümleyen birisi ne yaparsın? Diyor taş alır atarım. Diyor taş bulamazsan ne yaparsın? Kaçarım. Pekala ayağın düşerse ne sürçer düşerse ne yaparsın? Düşünüyor bir şey, birader diyor, sen ayıdan yana mısın, benden yana mısın? Ehli hakikat evvela Kur'an'ın yanında yerini almalı. Hadisin yanında yerini almalı. Benim ölçüm odur. Darwinizm mevzuunda talebelik devremde tereddüte düşmüş, namazını bırakmadığım halde uzun zaman ıstırap çekmiş bir insan olarak neslin ıstırabının ne demek olduğunu bilirim. Allah o tereddüt ve şüpheyi izale edeceği ana kadar namaz kılıyordum ama bin türlü şüphe içinde geziyordu ama hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyordu. Buhari Müslim müttefiken Ebu Hüreyre'den şu hadisi rivayet ediyorlar. Allah Resulü uzun bir hadis-i şerifinde kadının yaratılışını anlatıyor ve sonra şöyle buyuruyor. İstavsun nisa'e hayren fe innel mer'ete hulikat min dal'in. Kadınlara hayır tavsiye edin, hayır hah olun. O eye kemiğinden, eğri kemikten yaratılmıştır. Bir tekamüle bağlamıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Adem'in bir parçasından yarattığını anlatıyor. Ve çok açık bir hadis-i şerifte şunu görüyoruz. İbni Ebu Hatim sahih hadis kritikçilere göre. Ve bir de İbni Asakir. İbni Asakir'in lafzı biraz değişik ama fakat aynı mahiyette. İttifaken ifade ettikleri bir hadis-i şerifte kainatın efendisi şöyle buyuruyor. İnne ebâkum âdeme kennehleti sehûk sittine zirâhı. Sizin babanız Adem var ya, o öyle küçük ufak boylu değil. Hani diyorlar ya küçük olabilir babanız Adem. O upuzun bir hurma ağacı gibi 60 lira boyunda buyurmaktadır. Tevil götürmeyecek kadar sahih hadis Allah Resulü ifade buyuruyor. Bu hususta da yüzlerce hadis var. Ben teberrüken İslam'ın şartına tekabül eden kadar seçtim. İzah etmiyorum. Çünkü izahtan vareste. Ahmet bin Hanbel, o bir bakıma 1 milyon hadisi şerifin hafızı, 40 binin üstünde hadisi müsnedinde cem eden, aynı zamanda İbn-i Mainler gibi, Said-ül Kattanlar gibi nakkat arasında gördüğümüz bu nadide insan, fıkıhta da mezhep imamı. Ebu Davud, onun tilmizi bir bakıma, kütüb-i sitteden de birinin sahibi, müellifi ve bir de tilmizi, Buhari'nin muasırı bir bakıma tilmizi. En muteber hadis kitapları Ebu Musa'l Eş'ari şerefli sahabiden şu hadisi naklediyorlar. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَا مِنْ قَبْدَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِعِ الْأَرْضِ. Allah Adem'i bir kabza kabzetti. Bütün yeryüzünden topladı, öyle yarattı. Dikkat veriyor musunuz? Menşe-i Adem denizin dibinde biriken bir protein çorbası değil. Bütün yeryüzünden edimi arttan alınan adeta bir mürekkep, bir macundur. Allah Celle Celaluhu terkibini yaparak bununla Hazreti Adem'i meydana getirmiştir. Hazreti İmam Ahmet Hanbel'in Hazreti Enes'den naklen rivayet ettiği bir hadiste de aynen şöyle görüyoruz. لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ آدَمْ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اَنْ يَدَعَهْ فَجَاءَ اِبْلِيسُ يَطِيرْ فَلَمَّا رَآهُ اَجْوَفْ عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكَ. Allah Hazreti Adem'i yarattı, murat buyurduğu kadar yarattıktan sonra bıraktı. Bakın bir tekamül yok. Murad-ı ilahi olduğu kadar Hazreti Adem iskelet halinde kaldı. Ve sonra şeytan bu cansız cesedin yanına geldi. Yatufu değil, yatif. Tayif, hayal etme, tahayyül etme, tasavvur etme. Başında hayal kurmaya başladı. Ve sonra Adem'in içini boş görünce bilemiyoruz bunları. Fizyolojik yapıdaki boşluk şayet insanın şehvi hislerini, akli durumunu, öfke, gazap durumunu ifade ediyor. Ve buna boşluk diyorsa Efendimiz bunu bilemiyoruz. İçini boş görünce kendisine sahip olamayacak bir varlık olduğuna inandı. Bazen öfkelenecek, etrafını yıkacak. Bazen şehvani hisleriyle etrafını yıkacak, bazen başka şeylerle etrafını yıkacak bir varlık olarak tasavvur etti, tahayyül etti. Bundan da anlaşılıyor ki Hazreti Adem'in salsal halinde mübarek iskeleti yapıldıktan sonra heme'in mesnun haline getirilmiş. Elmalı merhumun ifade ettiği gibi. O işte protein çamuru haline, balçı haline getirilmiş ve sonra Allah hayatı ona nefretmiştir. Ne garip ki elmalıyı da bu türlü tekamüle zahip zannediyorlar. Halbuki bu ayetin tefsirinde doğrudan doğruya bu hususlardan çok açık olarak bahsediyor. İbn-i Hibban ve yine meşhur müsned sahibi Bezzar, Hazreti Enes'ten bize şu hadisi naklediyorlar. لَمَّا نَفَخَ اللّٰهُ رُوحَهُ
Adem'e veya değişik bir rivayette lemma nufka fi Adem'e فَبَلَغَ الرُّوحُ رَأْسَهُ عَطَفْ veya عَطْسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَرْحَمْكَ اللّٰهُ.
Buyuruyor ki Efendimiz, Allah Hazreti Adem'i yarattı, ruhu başına ulaşınca Adem aksırıverdi. Ve sonra da arkasından elhamdülillah Rabbil Alemin dedi. Allah da ona yerhamkallah dedi. Buhari'de değişik bir şekliyle git şunlara selam ver, bu senin ve evlatlarının selamı olacaktır buyurdu. Adem yaratılıyor, ona ruh nefkediliyor. Bir canlının devamı olarak Adem meydana gelmiyor. Belki bir başlangıç olarak yaratılıyor. Hayat kendisine nefedilince ruh başına geliyor. Gelince de aksırıyor. Aksırınca elhamdülillah Rabbil Alemin diyor. Demek o dakikaya kadar teneffüs edilmiş bir hava yok. Konuşulmuş bir söz yok. Hitap edilmiş bir muhatap yok. O dakikaya kadar insan namına, insanlık namına canlı bir ceset yok. Her şeyin başlangıcı insanlık adına Hazreti Adem'de. Buhari Ahmet bin Hanbel'den son olarak, Buhari ve Ahmet bin Hanbel son olarak Ebu Hüreyre'den şunu rivayet ediyorlar. Kâne tûlu âdeme sittîne zira'en fî sebi ezru'in ardan. Hazreti Adem'in boyu 60 ziradır, eni de sırtı da 7 ziradır. Zira bizim bildiğimiz ölçülerle insanın kolunun şurası demektir. Veya 24 parmak yüksekliği demektir. Hazreti Adem işte bu ölçüyle 60 zira boyunda ve 7 zira enindeydi. Sahih hadisler çok açık olarak bir solucan veya küçük bir adam onun büyümesi değil, doğrudan doğruya insanlara baba olarak yaratılan ilk beşerin enini, boyunu bu şekilde anlatmaktadır. Ve iki cümle halinde Tevrat'tan şu hususu tekvin babında arz edeyim. Rabb Allah yerin toprağından Adem'i yarattı. Tevrat böyledir, İncil böyledir, Kur'an böyledir, edyan-ı beşer böyledir, ilim böyledir, yani Darwinizmin dediği olmaz. Artık en azından insaf adına bu hususun müdafaasını yapan, ilim namına bu hususun müdafaasını yapanlara susma düşer. Ve onun burnuna hayatı nefretti, üfledi. Adem'in yalnız olması iyi değildir dedi. Kendisine uygun bir yardımcı yapacağım buyurdu. Rabballah Adem'in üzerine derin bir uyku getirdi. Ve uyudu, onun kaburga kemiğinden birini aldı ve yerini etle doldurdu. Ve Rabballah Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı, Havva. Tekvin de böyle anlatıyor. Muhterem dinleyenler, baştan buraya kadar meseleyi dağıtmış olsam bile intikal ettirebildiğim kadarıyla arz etmiş olduğum husus şudur. Dün, bugün, belki de daha uzun yarınlar, Allah göstermesin, bahsedilen tekamül nazariyesi ilmi mahfillerde, ilim adamlarının kitaplarında, onların ağızlarında nasıl ihtimamla dolaşırsa dolaşsın esasen bu nazariyeyi teyit eder mahiyette sağlam bir mesnet yoktur, bir delil yoktur. İnsanı hayvana bağlayacak müstahase bulunamamıştır. Bu meseleyi teyit edecek fosilleri paleontologlar bulamamışlardır. Genetik bu işi reddetmektedir. Bu işin temelinde şu ana kadar delil olarak yatan şeyler bir kısım faraziye ve nazariyelerden ibarettir. Benim 1000 metre yukarıya kendi kendime atılmamı bir faraziye olarak ortaya sürüp sonra da başka bir faraziye ile bunu teyit etmem gibi faraziyedir. Ve yine gördük ki kendi kendine canlı olamıyor. Hele yoktan bir canlının meydana gelmesi hiç mümkün değildir. Bunu bir orta mektep talebesi dahi çok iyi bilir. Pasteur'un denemeleri bunu şiddetle reddetmiştir. Kaldı ki bu hususta yapılan daha geniş, daha çaplı denemeler kendi kendine varoluşu reddetmekte, abiyojenezi reddetmektedir. Böyle bir gelişme olsa bile tekemmül olmayacaktır. Hele dönüşme, başka bir canlı haline gelme, ne insanın yapısı, ne kromozomları, ne hücrenin koruyuculuğu, hücrenin reddediciliği, ne de şimdiye kadar olmuş bir misal bunu teyit etmemektedir. Bundan başka bütün edyan-ı salife, bütün peygamberler, bütün mukaddes kitaplar bu hususun aksini ifade etmektedirler. Tevrat aksini, İncil aksini, Kur'an aksini ifade etmektedir. Cenab-ı Hak'tan diliyorum, aczımı, fakrımı, bu mevzudaki beceriksizliğimi size gösterdikten sonra içinizdeki gayretkeş ilim adamları, gayretli cesur ilim adamları bu hususta sadre şifa verecek malumatı hazırlamak için gayrete geçsinler. Kitaplar yazsınlar. Köke bağlılığın, milliyetçiliğin, ruha dönüklüğün az çok yaşandığı bir devirde, bir dönemde liselerde okutulacak biyoloji kitaplarını, biyokimya kitaplarını Allah'ın adıyla bizim adamlarımız, dinimize, kökümüze inanmış bağlı kimseler hazırlasınlar ve gençliğimizin muhtaç olduğu ruhu onlara ulaştırsın, onları derbeder olmadan, yabancı ellerden, yabancı fikirlerin sömürmesinden, işgalinden kurtarsınlar. İlim haysiyeti adına hareket edecek insanların harekete geçme zamanının geldiği kanaatindeyiz. Ben son söz olarak bunları arz eder, kemal-i hürmetle huzurunuzdan ayrılırım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz ederim. Hastalığıma bağışlayın, muvazenesizlik ve insicamsızlık oldu. Çok rahatsızım, onun için önce oturdum. Af buyurun, Allah'a ısmarladık.